Radyo Doktoru. ...13.4 Türkiye'nin saatleri, Radyo Doktoru'ndan herkese merhabalar. Ben Özgür Aksu'na. Bugün sevgili Ebru Cengiz bizimle olamayacak. O yüzden ben tek başıma sizlerle burada olacağım ama tek başıma olmayacağım. Tabii ki canlı yayın konuklarımız olacak. Çok güzel, yine önemli konuları ele alacağız hep birlikte ve sizin de merak ettiklerinizi, sorularınızı cevaplayacağız. Okullar açıldı, çocuklar hemen hastalanmaya başladı. Çocuğum hasta olmasın, acaba nasıl korurum? Hiç merak etmeyin, bununla ilgili birazdan doçent doktor Ahmet Demir canlı yayın konumuz olacak. Çocuk hastalıkları uzmanı sorularımıza cevap verecek ki sizin de merak ettiğiniz sorularınız varsa bize ulaştırın. Biz de burada hemen ilk ağızdan soralım. Nasıl ulaşırsınız? Çift 090 312 463 34 19 463 34 21 elektronik postayla e-mail atmak isterseniz eğer radyodoktor@trt.net.tr adresinden, sosyal medyanın bütün kanallarından, Radyo Doktoru hesaplarından, Türkiye'nin Sesi Radyosu.com ve trtmemleketimefem.com adresinden ve mobil uygulamamız TRT TV ile Türkiye'nin, dünyanın her yerinden bize ulaşabilirsiniz. Acaba çocuklar okula başlarken nasıl sağlıklı olsun, nasıl korunsunlar, bununla ilgili neler yapmamız lazım? Hepsini birazdan konuşacağız canlı yayın konumuzla. Önce güzel bir şarkı dinleyelim, ardından sohbet etmeye başlayacağız. Siz de bu arada sorularınızı hazırlayın.
Kara değil mi? Gözlerin kara değil mi?
13.9 saatimiz ve sohbet etmeye artık başlıyoruz. Sevgili uzmanımız doçent doktor Ahmet Demir, canlı yayın konumuz çocuk hastalıkları uzmanı. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim.
Ayaklarınıza sağlık.
Davetiniz için teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim. Ne demek, zevkle. Çünkü çok merak ettik. Bazı konularımız, sorularımız var. Onlara cevap arayacağız beraber.
Evet, evet.
Şimdi okullar açıldı. Okulların ve kreşin beraber açılıyor olması çocukların sağlığıyla ilgili birçok endişeyi özellikle anne babalar için hemen ortaya çıkarmaya başlıyor. Anne babalar tedirgin.
Evet.
Az önce dediğim gibi aman çocuğum hastalanmasın. Aman işte üşütmesin, aman işte grip olmasın, aman enfeksiyon kapma, aman hep böyle bir korku içindeyiz. Hatta bununla ilgili çok daha ileri seviyede problemler yaşıyoruz.
Evet.
Bunlarla ilgili meraklarımız var. Mesela okullarda ilk günden itibaren rahatsızlıklar yaşamaya başlanıyor. Acaba en sık karşılaşılan hastalıklar neler?
Şimdi değerli Özgür Hocam, öncelikle son sözümü baştan söylemek istiyorum. Bu kısmı bir garanti almak istiyorum. Şimdi çocuklarımız anaokulu ve kreşe başladıkları dönemde bir kere başlamış, birinci yılını bitirmiş, ikincisine devam edenleri bir kenara koyuyorum.
Hı.
Asıl kaygı ve endişe yaşayanlar çocuklarını okul öncesi eğitime, kreş ya da anaokuluna ilk defa verenlerde ve biz burada özellikle çok sık ve önemli sorunlar yaşıyoruz.
Evden
peki,
ilk çıkıyor.
Evet, buradaki son sözümü ilk niye söylemek istiyorum? Çünkü burada yaşanan önemli bazı hususlar var. Bu çok çok önemli. Şimdi bizim bağışık sistemimiz yıllar içerisinde gelişmeye devam eder ve 9-10'lu yaşlarda artık bağışık sisteminin adaptasyon kabiliyeti ve elastik kabiliyeti önemli ölçüde azalır. Şimdi okul öncesi eğitime, kreşe ya da anaokuluna bir çocuğumuz başladığında işte 3-4'lü yaşlarda ilk defa başlayan çocuklarımızda ayda bir enfeksiyon süreci olur. İşte hapşırır, öksürür, burnu akar, gözleri kızarır, burnu tıkalıdır, horlar akar. Anne eyvah çocuğumu hasta ettik, işte göndermeyeyim artık buraya diye bir kaygı ve endişe içerisine girer. Sakın böyle bir kaygı ve endişeye girmesinler.
Hatta alırlar.
Hatta bazen aldıkları olur.
Alırlar.
Aynen öyle. Değerli hocam, işte yayından önce dedim hani ben 18 yıllık meslek hayatımda bir çocuğu kreşten bir ikiye aldırmışımdır. Bunun nedenini şimdi söylemek istiyorum. Şimdi bu dönem çocuklarımızın aile dışına çıkıp farklı bir mikrobiyal florayla karşılaştığı bir dönemdir. Yani tüm sonuçta biz bir toplumda yaşıyoruz ve floramız birbirine çok benzer nitelikler taşır. Dolayısıyla A ailesi artık B ve C, D, E diğer ailelerle bu okul öncesi eğitim kurumlarında karşılaşmaya başlar. Yani çocuğun mikrobiyal repertuarı genişlemeye başlar. Aslında siz o gördüğünüz burun akıntısı, hapşırma, gözlerde kaşıntı, akıntı, kızarıklık, tıkanıklıklar, salya sümükler aslında bağışık sisteminin yanıtlarıdır, cevaplarıdır. O kendini geleceğe hazırlamaktadır. Burada kaygı ve endişeyle hemen eyvah çocuğum çok hastalanıyor deyip kreşten almak büyük bir hata. İkinci bir hata da bu hastalıkların ciddi bir enfeksiyonmuş gibi algılanıp antibiyotiklerin sıkça ve gereksizce kullanılmasıdır. Şimdi bizi peki bir hekimler olarak sonuçta antibiyotik yazan biz hekimleriz. Dolayısıyla bizim burada dikkat etmemiz gerekiyor. Peki burada iki tane temel husus var. Bunu lütfen ailelerden rica ediyorum. Buna dikkat edilmesi lazım. Bir, çocuk okul dönemine başlarken bu semptom ve belirtileri, yani aslında burada sorduğunuz sorulardan hangileri en sık görülür? En sık üst solunum enfeksiyonları görülür. Bunun da en sık %90'ı viral enfeksiyonlardır. Viral enfeksiyon nedir efendim? Antibiyotik gerektirmez. Bizim geleneksel sıvı tüketimi, dengeli beslenme, açık, temiz hava ve aktif yaşam. Siz bu dörtlemeyi yaptığınızda çocuklarınız hızlı bir şekilde bunları zaten atacaktır. Dolayısıyla bu dönemde bir, çocuğunuzu lütfen kreşten almayın. İki, çocuğum hasta oluyor kaygısı ve endişesiyle bu süreci sekteye uğratacak ilaç, katkı maddesi, işte gelirler mesela aile bana diyor ki hocam omega 3, omega 6 balık yağı vereyim mi? İşte vitamin kompleksi verelim mi? Allah Allah, nereden çıktı bunlar yahu? Bunların doğal ve dengeli beslenmeyle alınması mümkünken neden böyle bir süreçte bunu takviye olarak kullanalım ki? Zira böyle bir endikasyon da yok, böyle bir kullanım önerisi de yoktur. Dünya Sağlık Örgütü vesaire öneri fact sheetlerinde sonuçta bu veriler var. Yani biz kafamıza göre bunu kullan diyemeyiz. Burada asıl olan şey bunların yerine konması, bağışık sisteminin doğal yollarla desteklenmesi. Hemen konuya geliyorum, dağıtmıyorum. Birinci önerim şudur. Bir, çocuklarımız ilk 6 ay bağışık sistemine göre, ailenin kalabalıklarına göre, sosyoekonomi, beslenme, aktif yaşam vesaire süreçlere göre bu 6 ile 9 aylık bir süreç böyle gidecek. Korkmasınlar bundan. Bir.
Normal.
İki, evet. İki, biz çocuk hekimleri olarak burada bize düşen bir şey var. Lütfen bu tür belirti ve bulgular olduğunda onu destekleyecek ve yoluna sokacak yaşam kalite, yaşam adaptasyon süreçleri, besleme, az önce söylediğim faktörleri düzene sokarak rayına oturtmamız lazım. Nadiren de minik ilaç destekleriyle de bu süreçleri atlatmasına katkı sağlamamız lazım. Ben bir çocuk hekimi olarak benim rolümün burada şu olduğunu düşünüyorum. Komplikasyonları engellemek, yani bir kulak enfeksiyonu, Allah korusun bir sinüzit ve ondan kaynaklı menenjitler, yumuşak doku enfeksiyonu, idrarlı vesaire, bunları engelleyecek şekilde ben önlemlerimi alırsam, aileyi buna göre eğitirsem, öğretirsem ve yolu da gösterirsem ben başarıya ulaşmış oluyorum. İkinci önemli nokta burada. Lütfen buradan kaygılanarak çocuğunuzu kreşten almayın. Yani hijyen teorisine teslim olmayın. Ne demek bu? Siz eğer çocuğunuzu kendi ailenizle sınırlı bir alandaki mikrobiyal florayla, repertuarla çocuğunuzu karşı karşıya bırakırsanız sizi gelecekte iki tane önemli sorun bekliyor. Bir, alerjik hastalıklar. İki, otoimmün hastalıklar. Bakın ben önümüzdeki yılların en önemli sorunlarının bu hastalıklar olduğunu düşünüyorum. Bunu da biz kendimiz oluşturuyoruz. Buradaki çözüm ne? Bir, çocuklarımızı bu dönemde dozunda ve kararında bırakalım bu süreçleri yaşasınlar. Bırakalım bu enfeksiyonları dozunda ve kararında geçirsinler. Ve bu immünolojik bağış sistemi gelişsin, bunları tanısın. Sonraki yıllarda tanıdığında da şak diye yanıtını versin, nakavt etsin mikrobu. Ama siz bu fırsatı vermezseniz geç dönemde bunlarla eninde sonunda karşılaşacağız biz. Geç dönemde karşılaştığında bağış sistemin adaptasyon ve fleksibilitesi, ona adaptasyon kabiliyeti azaldığı için bu sefer işte akut romatizma ateş niye küçük yaşlarda görmüyor, daha ileri yaşlarda gözüküyor? Çünkü bağış sistemi bakterinin bir M proteini var. İşte buradan da o vesileye bu sık görülen beta enfeksiyonlar açısından söylüyorum bunu da. Hemen bir girizgah olmuş olur. Nedir orada? Ne oluyor orada? Bizim bu bağışık sistemimiz kalbin bir dokusuyla bakterinin bir dokusunu karıştırıyor. Mikroba saldıracağım derken kalbe saldırıyor. Dolayısıyla romatizmal kalp hastalığı ortaya çıkıyor. Onun için bu açıdan bu repertuarın gelişmesine fırsat vermemiz lazım. İkinci önemli nokta da bu aynı zamanda alerjik hastalıkları ve otoimmün hastalıkları. Otoimmün hastalıkları nedir? Vücudun kendi dokularına karşı savaş açması ve onları yok etmeye çalışması. İşte biz bu çocuklarımıza bu süreci çok iyi yönetmezsek geç yaşlarda, ileri yaşlarda çocuğumuzun bu tür hastalıklara, artık erişkin hayatta bu tür hastalıklara yakalanma riskini önemli ölçüde artırmış oluyoruz. Burası çok önemli.
Biz artık çocuklarımızı çok dışarı sokağa çıkarmıyoruz. Bir çocuklar da zaten çıkmıyor. Evet. Hepsinin elinde bir tablet, hepsinin elinde bir bilgisayar, bir televizyon. Sokak oyunları ya da o arkadaşlarıyla sokakta yaşadıkları o oyunlar artık çok az.
Evet.
Bunun da etkisi var mı?
Var. Şimdi çok değerli bir noktaya değindiniz Sayın Özgür Hocam. Şimdi bu çok önemli. Yani 3T'den uzak durun biz diyoruz değil mi? Telefon, tablet ve televizyon. Bu çok önemli bir şey. Ama çocuğa uzak dur demekle uzak olunmuyor. Ona alternatifler yaratmanız lazım, oluşturmanız lazım. Yaşam koşullarınızı ona göre oluşturmanız lazım. Burada benim kardeşim inşaat mühendisi, onunla konuşurken şöyle bir şey dedim. Ya artık mimarlar, mühendisler ne zaman çocuk odaklı siteler, yaşam alanları oluşturacaklar? 3-5 tane oyuncak koyuyor oraya, işte oyun alanı diyor.
Oldu diyor.
Bu yalan. Evet. Şunu demek istiyorum. Çocuklarımızın mümkün oldukça dışarıya çıkarılmaya ihtiyacı var. Şimdi artık modern hayatta yaşıyoruz. İşte oyun evleri var, oyun evleri var, parklar var, bahçeleri var. Artık biz de fark ettik yeşil alanların ne kadar kıymetli olduğunu. Bunlar artık yapılıyor. Yani her fırsatta çocukların dışarıya çıkarılması lazım, havalandırılması lazım. Bu bakterilerden kurtulmanın yolu da zaten temiz hava ve aktif yaşam. Dolayısıyla buna fırsat ve olanak tanınması lazım. Ama bunu bırak demekle olmuyor. Bu alan ve koşulları oluşturmanız lazım. Yaşam alanlarımızı da biraz çocuklarımıza göre dizayn etmesini artık kafamıza koymamız lazım. Yani şunu demek istiyorum. Şehirleşmede ve yapılanmada çocuk odaklı, çocuk eksenli bir planlama içine girilmesi lazım. Artık insanlar evin metrekaresinden ziyade yaşam alanlarının, açık alanların metrekaresiyle ilgileniyor ki bu çok doğru bir karardır. Bir şey daha eklemeliyiz buna. Çocuk alanları ne kadar geniş ve oyuna müsaittir? Bunların genişletilmesi lazım ki bu çocuklarımızı bu 3T'den uzak tutalım ve bu bizim için gerçekten çok önemli. Çünkü bakın bunun asıl handikaplı olan kısmı şurası. Siz bu televizyon, telefon ve tabletle çocuklarımızın yaratıcı, sorgulayıcı ve ilham verici düşünce dünyasını karartmış oluyorsunuz. Mesela bazen annelerimizden, işte ben gelişim değerlendiriyorum mesela, çocuğun gelişimi nasıl diye bakıyorum. Hocam sorma, bizim çocuk çok iyi diyor. Telefondan vallahi buluyor böyle, uygulamaları açıp kapatıyor, oynuyor. Bu marifet değil. bu var olan bir şeyi kullanmayı öğrenme. Oysa ki bu telefon nasıl yapıldı? Ben bir adım ötesini nasıl yapabilirim? Sorgulayan, düşünen, bizim kültürümüzde tefekkür denen bir kelime var. Bu çok önemli bir şey. Bu çok kıymetle verilen bir şeydir. Düşünmek. Düşünmek üretmenin en birinci adımı. Dolayısıyla yaratıcı, sorgulayıcı ve ilham veren düşüncelerin oluşması ancak olmuş bir şeylerin üzerinde çalışmakla değil, var olanın üzerine ne eklenebilirliğini sorgulayıcı nitelikte üreten çocuklar oluşturmamıza bağlı. Bu da ancak işte oynayan, arkadaşlık kuran, tartışan ve var olan hazır şeyleri tüketen çocuklar olmaktan çıkarmamıza bağlı. Şimdi, bu da yaşamalarına ilgili bir şey.
Şimdi çocuğunun telefonda, tablette uygulamaları bulduğunu bir zeka göstergesi olarak algılıyorlar. Evet. Aslında bu çocuğun ilgisiz olduğunu, yani çocuğa ilgi gösterilmediğinin bir göstergesi.
Kesinlikle. Bu aslında bunun çok geniş boyutları var değerli hocam. Şöyle, şimdi bu bir kere korteks yani beyin kaynaklı bir mekanizma değil bu. Tablette bir şey bulmak, çıkartmak bu. Bizim refleks olarak oluşmuş bir şey. Bu bir zeka belirtisi değil. Dolayısıyla bir kere bunu ortaya koyalım.
İkincisi, motor becerileri daha çok
etkili. Aslında bizim, evet aynen öyle. İkincisi de bizim maalesef yaşam standartlarımız ve süreçlerimiz biraz yoğun çalışmaya odaklı. Hele bir de anne baba çalışıyorsa akşam hepimiz bunları yaşıyoruz. Yorgun bir halde geldiğimizde aslında bizim de biraz işimize geliyor. Dolayısıyla bence bunu kendim de dahil hepimiz çocuklarımıza bu süreçlerdeki zaman ayırma süreciyle ilgili iş hayatımızı bence bu açıdan gözden geçirmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Yani onları ihmal etmeyecek bir düzen ve sistem kurmakta fayda olduğunu
artık
düşünüyorum.
Artık bebek arabalarının ya da yemek sandalyelerinin önünde tablet telefon koyma yerleri var.
Onu şöyle,
buna dönüştü yani.
O şöyle, biz onu aslında o kalkıyor biliyorsunuz, o çok eleştirildi. İkincisi bu oyun çocuk yürüteçleri, arabaları falan. O da orada bu vesileyle şöyle bir şey söylemek istiyorum. Yürümeye başlayan, ambulatuvar yürümeye başlayan hiçbir çocuğun artık tekerlekli aracı olmaması gerekiyor. Bunu da buradan söylemiş olmamız lazım. Ne dedik az önce? Hareket. Hareket çok önemli. Bakın adolesan yaş grubunda %16-18'lere geldi obezite oranı. Bunun düşürülmesi sağlıklı yaşam, aktif yaşam, dengeli beslenme, temiz hava, mutlu bir aile aslında bunun temelini oluşturan bir şey. Ben hep şunu söylüyorum hastalarıma, zaten benim odama giremezler gerçekten. Yürüyen bir çocuğun tekerli bir şeye bindirilmesi benim sinirimi bozuyor. Yani niye? Çünkü bakın kemik gelişimi 1- beslenme, 2- hareket, 3- dikey baskıyla gelişir. Yani kemik dikey baskı görmedi mi büyümez ve gelişmez. Bunu anlamanın çok basit bir yolu var. Hasta yatalak insanların kemikleri kolay kırılır değil mi?
Evet.
Niye? Çünkü gelişmez. Gücünü sürekli kaybeder. Aktif olmayınca kaybeder. Dolayısıyla yahu çocuk yürüyor, niye bunu arabada taşıyorsun? Hocam işte ağlıyor, kucağına al diyor. Ya yani bir alma, iki alma, üç alma, dönünce bir daha da talep etmez zaten. Yani ben şey diyorum, hani az ye de hizmetçi tut kendine. Hiç taşımam vallahi. Kendin yürü. Ayağın var, yürü kardeşim. Dolayısıyla şunu demek istiyorum gerçekten. Yürüyen bir çocukta kesinlikle bu tür araçların, hele akülü araçlar falan filan çıkmış. Bunlar iyilik değil. Bunlar çocuklarımızın gelişme, fiziksel gelişimlerini sekteye uğratan unsurlar.
Sonra benim çocuğum boyu niye çıkmadı?
Evet. Onun için bunlardan uzak durmamız lazım.
Peki. Bu süreç içerisinde aşının önemi ne?
Şimdi değerli hocam, bir kere Türkiye'de gerçekten gurur duyabileceğimiz bir aşı takvimimiz var. Son zamanlarda biliyorsunuz maalesef aşı karşıtlığı şeklinde bazı tartışmalar oluyor.
Evet.
Bunu bir an önce ve derhal gündemimizden çıkarmamız lazım. Bazen annelerimiz bunu tartışıyorlar. Ben de diyorum ki bak, günah ve bali benim boynuma. Sen yaptır. Yani bu böyle konuşulmaz. Profesyonel sonuçta, ama bu gerçekten ihmal edilecek bir konu değil. Geriye dönüşü yok çünkü. Bedel öderse öder. Buna artık pişmanlık da fayda vermiyor. Birincisi, bakın bu ülkede aşıların, tüm çocuk çağı aşıları ücretsiz uygulanıyor. Yani bunun nimetini, kıymetini bilmemiz lazım ve yaptırmamız lazım. İkincisi, bir kez zaten biliyorsunuz 2-4-6, ondan sonra 10. ayda özel bir aşı var, 12. ayda, ondan sonra 18. ayda, 24. ayda zaten primer aşılarımız bitiyor ve devlet bunların hepsini karşılıyor. Bir tane meningokok aşısı var karşılaman, onu da zaten özel karşılıyor, muhtemelen yakında o da listeye girer. Birincisi bu. İkincisi, okul dönemi yani 4. yaştan sonra kızamık kızamık kaba kulakla beşli karmanın rapellerini yapıyoruz. Onlar da zaten okullarda yapılıyor. Okullarda yaptırmak istemeyen geliyor, özelde, devlette, her yerde zaten. Devlet bunu karşılıyor ya, niye yapmıyorsun? Dolayısıyla bunun yapılması lazım. Bir kere aşılarımızı,
imkan tabii.
Evet. Bunları aksatmadan, atlamadan, düzgün bir şey ihmal etmeden yapmamız lazım.
Kulaktan dolma, işte komşudan, akrabadan duyduklarıyla değil de bir uzmandan bunu öğrenmek
aynen öyle
lazım.
Yani burada artık memlekette sağlık sistemi gelişmiş durumda. Gittin istediğiniz yerde bilgi alın, istediğinizde hekimler var, bunu tartışın. Sonuçta size kimse niye tartışıyorsun demiyor. Onun için burada beraber karar alınması lazım. Daha doğrusu burada bence yakın gelecekte zorunlu hale getirilmesi lazım. Çünkü aşı tüm toplumu koruyan bir eylemdir. Yani ben tek başıma yapmıyorum deme hakkınız yok. Çünkü siz o endemik alanı kırılmasını engel olmuş oluyorsunuz. Yani siz geçirirseniz bana da bulaştırmanız söz konusu.
Anlamına
aynı
geliyor,
o toplumda
tabii,
yaşıyoruz.
Tabii,
dolayısıyla tabii. Yani bence burada biraz çok
var.
Ciddi. Evet. Biz aydınlatalım, biz değerlendirelim. Önemli olan gönüllü bir şekilde buna gönül vermek ve yaptırmak. Dolayısıyla burada tartışılacak bence bir konu yok.
Evet.
Diğer bir şey özellikle bu dönemde 6 aylıktan itibaren şimdi Ekim ayının Eylül'ün hatta sonundan itibaren Aralık Ocağı kadar devam eden Dünya Sağlık Örgütü'nün 6 aylıktan itibaren ilk defa aşı olacaklara 2 doz 6 ay arayla 1 ay arayla affedersiniz. Önceki yıl aşı olmuşların tek doz önerdiği grip aşısı. Bir kere bu grip aşısıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü zeminde kronik bir hastalığı olanlara kesin öneriyor. Diğer gruptaki olanlara da öneriyor. Nedir bunlar? İşte kronik akciğer hastalığı var, bağışık sistemi zayıflamış, şeker hastalığı var, immünsüpresif bağışık sistemini baskılayıcı ilaçlar kullanıyor, ameliyat olmuş gibi. Kronik hastalığı olanlarda kemik nakli olmuş, kemoterapi alan. Bunlar da zaten rutin öneriliyor. Ama onun dışındaki grupta da tercihe bağlı olmakla beraber önerilen bir aşıdır. Bunu da ihmal edilmemesi gerekiyor.
Evet, zamanımız azalıyor. O yüzden hemen sormak istiyorum. Bu aileler çocuklar hastalanmasın diye kontrolsüz vitamin ya da buna benzer destekler veriyorlar.
Şimdi
nasıl beslensinler?
Evet,
nasıl
değerli hocam,
bunun için önlem alsınlar? Neleri takip etsinler? Hangi vitaminlerden ya da şeylerden uzak dursunlar?
Şimdi değerli hocam, ben hastalarıma söylediğim şeyi müsaadenizle size söylemek istiyorum. Bir kere bazı gıdaları alıyor olmak, demir, işte omega 3, omega 6 ve diğer eser element, vitamin, mineral açısından hı hı. dengeli beslenmeyi sağlar. Bunlar nedir? Bazı gıdaları gerçekten önemsiyorum. Bir, her gün bir kase yoğurt mutlaka. Her gün tahin pekmez. Her gün bir tane yumurta. Her gün bir dilim beyaz peynir. Her gün 5 tane zeytin. Ben bazen diyorum keşke 40 tane yese. Zeytin çok güzel, değerli bir gıda. Bunu çok fazlaca yiyebilirler. Her gün mutlaka kırmızı et olması lazım. Yani ya çorbalarda, ya yemeklerde, ya da parçet olarak konması lazım. Bu demir, hayvansal protein ve diğer elementler için çok kıymetli bir kaynak. Onun dışında ayda 3 kez kuzu karaciğer 1 yaşından sonra. Ayda 3 kez ayak paça, bu çok önemli, peptoglikanlar açısından zengin bir kaynak. Bir de haftada 3 gün balık. Şimdi zaten balık sezonu açıldı.
Hazır açılmışken.
Şimdi haftada 3 gün hiçbirimiz balık ziyafeti yapamıyoruz.
Çok
zaten haftada 1 olsun. Onun dışında da böyle minik minik yemeklerine ve çorbalarına katarsak bu omega 3 ve omega 6 ihtiyacımızı karşılamış oluyoruz. Onun dışında ceviz, badem, fındık içi, gün kurusu, erik kurusu, hoşafı, incir, hurma, kayısı, dut, siyah çekirdekli üzüm. Bak bunlar benim seçme gıdalarım. Bunları mutlaka 3 yaşın altındaki çocukların eline bunları vermiyoruz. Bunları ne yapıyoruz? Eziyoruz, un ufak edip yemeklerine ve çorbalarına katıyoruz. Ondan sonraki yaştaki çocuklarımıza da verebiliriz. Rahat, çünkü hava yollarına kaçma riski var 3 yaşın altında. Hı-hı. Ondan sonraki çocuklarımıza da verip bunları mutlaka evimizde eksik etmeyip çocuklarımıza ikram ediyor olmamız lazım.
Bizim, onun dışında, bizim de yiyip aslında örnek olmamız
tabii,
lazım.
Tabii. Zaten emin ol, bir şey söyleyeyim mi? Çocuğa ben mesela bazen bakıyorum. Sonra da anneye diyorum ki siz şöyle şöyle yapıyorsunuz. Vay nereden bildi, helal olsun büyük doktor. Oysa ki çocuk ailenin gerçekten bir yansıması.
Aynısı evet.
Direkt olarak onu yansıtıyor. Onu tahmin etmek benimle alakası yok. Çocuk onu güzel yansıtıyor çünkü. Onun dışında bir şey hocam, baklagillerle ilgili biraz maalesef gaz yapar. İşte şu olur bu olur diye böyle bir garip bir önyargı var. Gaz yaparsa yapsın ya, bu çok insani bir durum. Bundan dolayı
en fazla gaz yapar.
Aynen öyle. Aynen öyle. Yani yeşil mercimekli bulgur pilavı, etli, patatesli, bol tereyağlı. Böyle de söylüyorum. Bu böyle çok önemli. Bir de maalesef bizde şöyle bir şey var. İşte yani kendi paradigmalarımızla, işte ben yersem genişliyorum. Ama çocuk yerse büyüyor, gelişiyor. Sen niye kendinle kıyaslıyorsun bunu? Çocuklarımıza bunu yedirmemiz lazım. Nohut, fasulye, bezelye, makarna. Makarnayı böyle bol soğan, sarımsak, domates ve bol kıymalı yapmamız lazım. Böyle kuru hamur yedirmememiz lazım. Bir de bir şey daha önemsiyorum. 2 haftada bir düdüklüde kemiklet kaynayacak. Eski babaannelerimizin de evet. yaptığı gibi. Kuzu kaburga ya da dana omurga. onu böyle güzelce kemire kemire, Erol Taş gibi böyle
İliklerini
kemire kemire yemeği öğretmemiz lazım. Onun suyuyla da güzel bir pilav salmamız lazım. Bunlar çok önemli. Bir de günlük süt tüketimimizi 500 milimi geçmemesi lazım. Bunları ben kendim Dünya Sağlık Örgütü öneriyor. Çünkü 500 milimden fazla süt tüketimi, saf süt tüketimi olduğu zaman gerçekten de bazı bağırsakta kanamalar, artı iki değerli elementler, çok kıymetli elementler, kalsiyum, magnezyum, fosfor, selenyum gibi. Bunların hepsi, hep biri çok ayrı öneme sahip vücutta. Onların emilimini azalttığına dair veriler var. Onun için de bu sütü bu kadar sınırlı tutmamız lazım. Ama fazla verenler de var. Bu da çok tehlikeli. Çünkü çocuğun bir tok tutuyor, diğer gıdaları almasını engelliyor. Bu da bu bizim için çok. Bir hususta söyleyebilirim
evet,
hocam.
Ondalım.
Bir de çocukların beslenmesiyle ilgili ailelerimizin iki tane temel yanlış tutum var. Bunu da vurgulamak çok önemli. Birincisi, zorluyorlar. Hayır efendim, bizim görevimiz onlara ikram etmek, acıkınca yemelerini beklemek.
Biz garsonuz.
Evet. İkram, biz ikram ve izzette hata kusur etmeyeceğiz. Takdiri kendilerine bırakacağız. Bir.
Evet.
İki, mesela çocuk diyelim ki işte annemiz oturtma yemeği yapmış. Çocuk yemiyor. Yemedi diye işte köfte yapıyor, patates kızartıyor, makarna yapıyor. Yanlış. Yani mesele kilo aldırmak değil. Mesele zihni geliştirecek çok çeşitli heterojen beslemek. Dolayısıyla yemedi diye bunları yapmayınız lütfen. Evde ne varsa yiyip içip şükredip kalkacak. Öyle burası restoran değil. Herkesin kafasına göre yemek olmaz. Dolayısıyla bu neyi sağlar? Bol çeşitli ve heterojen beslenmeyi sağlar. Bu da zihinsel gelişimin çok optimal ve hızlı olmasını sağlar. Onun için de lütfen böyle, bu gerçek sevgi değil. Yani çocuk yemedi diye yediği şeyi yapmak gerçek sevgi değildir. Gerçek sevgi burada evdeki olan yemeği yemesi ve kalkması. Bu kadar.
Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili uzmanımız doçent doktor Ahmet Demir, çocuk hastalıkları uzmanı, sorularımıza cevap verdi. Eminim ki anne babalar da bundan kendilerine pay çıkarttılar. Ben de çıkarttım. Çok değerli bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz.
İnşallah
en kısa zamanda
olmuştur.
Tekrar görüşmek ümidiyle.
İnşallah.
Çalmışlar, almış kaçmış insafsızlar. Gözyaşlarım çocukluktan miras bana. İnanmışım, aldanmışım, karanlıktan korkarmışım. Bu korkular çok eskiden kalmış bana. Karlar yağar baharda dallarıma, gecem karıştı gözyaşıma. Yeter yeter, dünya düşmanlık bana. Yeter yeter yeter, evamı bana. Üzdünüz beni ol. Gülmedi hiç yüzüm, güldürmedi kader. Neden bilmem. Disketlerimi çalmışlar, almış kaçmış insafsızlar. Gözyaşlarım çocukluktan miras bana. İnanmışım, aldanmışım karanlıktan.
Bugün de programın sonuna geldik. Hepinize keyifli, güzel, sağlıklı bir gün diliyoruz. Eğer kaçırdıysanız programı podcastleri TürkiyeninSesiRadyosu.com'dan izleyebilirsiniz ya da Türkiye'nin Sesi Radyosu YouTube kanalı üzerinden videolarında izleme şansınız var. Haftaya yine güzel, keyifli programlarla birlikte olmak dileğiyle size güzel bir gün diliyoruz ve artık kapatıyoruz programı. Tekrar görüşene dek sağlıklı kalın, hoşça kalın. Radyo Doktoru.